Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 87.
Neden bana yazmadın? Neden mi? Göze alamadım. Bana mı? Bana yazmayı mı göze alamadın? Eğer bilseydin benim nasıl düşündüğümü. Dolly yol boyunca düşündüklerini arkadaşına anlatmak istedi ama birden bunun sırası olmadığını düşündü. Konuyu değiştirmek için. Neyse bunları daha sonra konuşuruz dedi. Akasya ve leylaklardan oluşan canlı çitlerin gerisindeki yeşilliğin arasından seçilen kırmızı ve yeşil damları göstererek ''Şu yapılar nedir? Sanki küçük bir kent.'' Anna üsteledi. ''Hayır hayır, durumun konusundaki düşüncelerini söyle bana. Benim hakkımda ne düşünüyorsun?'' ''Düşünüyorum ki'' diye başladı Dolly ama o sırada atının sağ ayağıyla dört nala kaldırmayı başaran Vasenka Veslovski önlerinden geçti. Vasenka ''Oldu, Anna Arkadyevna'' diye bağırdı. Anna ona bakmadı bile ama arabada uzun bir konuşmaya girişmek Dolly'ye uygun görünmediğinden soruyu böyle geçiştirdi. Hiçbir şey düşünmüyorum. Seni seviyorum, her zaman da sevdim. İnsan birini seviyorsa onu olduğu gibi seviyor demektir. Olmasını istediği gibi değil. Anna bakışını arkadaşının yüzünden çevirip gözlerini kıstı. Dolly'nin bilmediği yeni bir alışkanlığıydı bu. Kuşkusuz bu sözün anlamını kavramak için düşünceye dalmıştı. Bunu kendince yorumlayarak yeniden Dolly'ye baktı. Pişmanlık duyduğun günahların varsa buraya gelişin ve bu sözün hepsini bağışlatacaktır dedi. Dolly annenin gözlerinin yaşardığını gördü. Onun elini sıktı. Bir süre sustuktan sonra. Şu yapılar nedir? Kaç tane bunlar diye sordu. İşçilerin evleri, işletme ve ahırlar diye yanıt verdi Anna. Park buradan başlıyor. Bütün bunlar terk edilmişti ama Alexey her şeyi onarttı. Bu malikaneyi çok seviyor. Ondan hiç ummadığım halde çiftlik işlerine tutkuyla bağlı. Zaten öylesine yetenekli ki nereye el atsa en iyisini yapıyor. Sıkılmak şöyle dursun, canla başta çalışıyor. Anladığım kadarıyla hesabını bilir, hatta cimri bir çiftlik sahibi oldu. Ama yalnızca tarım işlerinde böyle. Çünkü başka şeylere yüz binlerce ruble harcarken hesabını yapmıyor dedi. Kadınların sık sık sevgililerinin yalnız kendilerinin bildikleri özelliklerden söz ederken yüzlerinde görülen neşeli ve kurnaz bir gülümsemeyle. Şu büyük yapıyı görüyor musun? Yeni hastane orası. Onun 100 bin rubleden daha fazlaya mal olacağına eminim. Şu sıralarda ağzından hiç düşürmüyor onu. Bunu neden yaptırmaya kalktı biliyor musun? Köylüler çayırlığı biraz daha ucuza bırakmasını istemişlerdi. O kabul etmedi. Cimriliği yüzünden ona sitem ettim. O zaman da cimri olmadığını kanıtlamak için bu hastaneyi yaptırmaya kalkıştı. Buna c'est une petitesse diyebilirsin. Ama onu bu yüzden daha çok seviyorum. Az sonra evi göreceksin. Büyük babasından kalma. Dış görünüşünde hiçbir değişiklik yapılmadı. Bahçedeki yaşlı ağaçların çeşit çeşit yeşilliklerin arasından görünen sütunlu görkemli yapıyı görünce Dolly elinde olmadan bağırdı. Ne kadar güzel. Güzel değil mi? Hele balkondan bakınca görünüm bir harika. Arabalar iki işçinin kabaca kesilmiş taşlarla çevirdiği çiçek tarhlarıyla süslenmiş, yerlere çakıl taşı döşenmiş bir avluya girdi. İki tekerlekli arabayla öteki araba üstü örtülü iç avluda durdu. Anna eyerli atların götürüldüğünü görünce ''Beyler gelmişler bile'' dedi. ''Şu at güzel değil mi?'' ''Midilli'dir, en sevdiğim attır.'' Onları karşılamak üzere çıkan üniformalı iki uşağı ''Onu buraya getir ve şeker ver'' dedi. ''Kont nerede?'' ''Ha, geliyor.'' Vronski ve Veslovski onları karşılamaya geliyorlardı. Vronski Anna'ya ''Prensesi nereye yerleştireceksiniz?'' diye sordu. Yanıtını beklemeden Darya Aleksandrovna'yı yeniden selamladı ve elini öptü. Balkonun büyük odaya değil mi? Yo olmaz, orası çok uzak. Köşedeki oda olursa birbirimize daha yakın oluruz dedi Anna. Uşağın getirdiği şekeri sevgili atına verdikten sonra haydi gidelim dedi. Ve merdivene doğru giden Veslovski'ye Evo oubliye vot devo dedi. Veslovski parmaklarını yeleğinin cebine daldırarak pardon, je ne tu plein le poche diye yanıt verdi. Anna atın ıslattığı elini mendiliyle silerken Mevu Venia Trovtart diye ekledi. Sonra Dolly'ye döndü. Kısa süre için mi geldiniz dedi. Bir gün mü? Olamaz. Çocuklar yüzünden öyle söz verdim dedi Dolly. Arabadan çıkardıkları küçük çantasından ve yüzünü kapladığını hissettiği toz tabakasından utanç duydu. Hayır Dolly canım, neyse sonra konuşuruz. Gidelim. Anna Dolly'yi odasına götürdü. Şeref dairesi olmadığı için annenin özür dileyerek konuğuna sunduğu bu lüks döşenmiş oda, Dolly'ye yurt dışında gördüğü otelleri anımsattı. Anna binici giysisiyle Dolly'nin yanında biraz oturarak, "Seni burada gördüğüm öyle seviniyorum ki canım," diye yeniden, "Seninkilerden söz et bana. Stiva'yı şöyle bir gördüm ama ondan çocuklarla ilgili hiçbir şey öğrenilmiyor. Sevgili Tanya'm nasıl? Kocaman olmuştur herhalde." "Evet, çok büyüdü," dedi kısaca Darya Alexandrovna. Kendi çocuklarından böylesine soğuk bir tavırla söz ettiğine çok şaştı. "Levinler de çok güzel bir yaz geçiriyoruz. Beni küçümsemediğini hisseydim, hep birlikte bize gelebilirdiniz." "Stiva, Alexei'nin en eski ve en yakın dostudur," diye ekledi kızararak. Dolly sıkılarak, "Öyle ama orada çok rahatız," diye yanıt verdi. Anna Dolly'yi bir daha kucaklayarak, "Senin işte aklın başımda değil, çok mutluyum," dedi. "Benim hakkımda neler düşündüğünü hala söylemedin bana. Ben her şeyi bilmek istiyorum. Beni olduğum gibi gördüğün için de çok sevindim. Özellikle de bir şeyler kanıtlamaya kalkıştığımın düşünülmesini istemezdim. Hiçbir şey kanıtlamak istemiyorum. Kendimden başka kimseye zarar vermeden yaşamak istiyorum yalnızca. Buna da hakkım var, değil mi? Neyse, yeterince konuştuk şu anda. Daha sonra yeniden konuşuruz bunları. Giyinmeye gidiyorum. Sana oda hizmetçisini yollarım." Darya Alexandrovna yalnız kalınca bu işten anlayan bir kadın olarak odasını inceledi. Ev sahipleriyle karşılaştığından bu yana çevresindeki lüksü şimdiye kadar hiçbir yerde görmemişti. Şimdi bu odada yalnız İngiliz romanlarında okuduğu, Rusya'nın hiçbir yerinde hiçbir köyünde görülmeyen ve Avrupa'nın yeni zenginliğinin belirgin bir özelliği olan rahatlığı ve inceliği buluyordu. Ona göre Fransız kağıtlarından bütün odayı kaplayan halılara kadar her şey yeniydi. Özel, uzun yuvarlak yastığı ve şilteleriyle yaylı kar yola, küçük yastıkların ipek kılıfları, mermer tuvalet masası, şezlong, masa, şömine üzerindeki tunç saat, duvar kaplamaları, kapı perdeleri, her şey yeni ve pahalı cinstendi. Dolly'ye hizmet sunmaya gelen cana yakın oda hizmetçisinin kılığı ve saç tuvaleti Dolly'ninkinden daha özenliydi. Odadaki mobilyalar gibi bu kız da yeni ve pahalı giyinmişti. Darya Alexandrovna onun kibarlığına, temizliğine, candan davranışına hayran kaldı ama onun varlığı sıkıyordu Dolly'yi. Genç kadın yanlışlıkla seçip koyduğu yamalı geceliğinden utanıyordu. Evindeyken ona çok gurur veren bu aynı giyecek parçaları yüzünden şimdi utanıyordu. Evdeyken 6 gecelik dikmek için arşını 65 kapikten 24 arşın kumaş gideceğini, bunun astarı işçiliği hariç 15 rubleden fazla tutacağını hesaplar, gecelikleri yamanırsa bu 15 rubleyi kazanacağını bilirdi. Ama bu hizmetçinin önünde aşağılanmış hissediyordu kendini. Darya Alexandrovna çok eskiden tanıdığı yaşlı hizmetçi Anushka'nın odasına girdiğini görünce gerçekten içini rahatladığını hissetti. Şık hizmetçiyi hanımı çağırmıştı. Darya Alexandrovna'nın yanında Anushka kaldı. Dolly'yi gördüğüne çok sevinen yaşlı hizmetçi durmadan gevezelik etti. Darya Alexandrovna onun hanımın durumuyla ilgili duygularını, özellikle kontun, Anna Alexandrovna'ya olan sevgisi ve bağlılığından söz etmek istediğini fark etti. Ama yaşlı hizmetçi bu konuya değinir değinmez Dolly onu susturdu. "Anna, Arkadyevna ile büyüdüm. Onu herkesten çok severim. Onu yargılamak bana düşmez. Kont da onu çok seviyor görünüyor." Darya Alexandrovna onun sözünü kesti. "Lütfen mümkünse şunu ver de yıkansın. Kolay yıkanan ufak tefek çamaşır için kadınlarımız var. Büyük çamaşır makinede yıkanıyor. Kont her işte kendisi ilgilenir. Ne koca ya." Dolly Hanım'ın gelerek Anushka'nın gevezeliklerine bir son vermesine sevindi. Anna çok sade patiska bir giysi giymişti. Dolly bu sade giysiyi dikkatle inceledi. Böylesine bir sadeliğin ne demek olduğunu ve kaça patladığını biliyordu. Anna Anushka'yı göstererek eski bir tanıdık dedi. Dolly onun kendisinin gelişiyle uyandırdığı etkiden büsbütün kurtulduğunu, ruhunun duygularıyla düşüncelerini saklayan bölümünü kapatmış gibi o yüzeysel, kayıtsız tavrını yeniden takındığını fark etti. Kızın nasıl Anna?" diye sordu Dolly. "İyi mi? İyi. Burada sağlığı çok düzeldi. Onu görmek ister misin? Sana gösteririm. Dadılarla başımız çok derde girdi. Çok iyi ama korkunç derecede aptal bir İtalyan dadımız vardı. Onu geri yollamak istiyorduk. Ama yavrucuk ona öyle alıştı ki yanımızda alıkoymak zorunda kaldık." Dolly küçük kızın hangi adı alacağını sormak isteyerek, Peki ne düşündünüz diye başladı. Anne'nin yüzünü nasıldığını görünce sustu ve soruyu başka yöne çevirdi. Nasıl ayarladınız? Memeden kestiniz mi? Ama Anna anlamıştı. Söylemek istediğim bu değil. Onun hangi adı taşıdığını sormak istiyordum. Evet, bu Alexei'yi üzüyor. Çocuğun soyadı yok. Yani Karenina. Anna gözlerini kıstı, kirpikleri birbirine karıştı. Neyse bunları sonra konuşuruz diye sürdürdü. Gel sana kızımı göstereyim. Elle très gentil. Emeklemeye başladı bile. Evin her yanında görülen lüks bu çocuk odasında da Darya Alexandrovna'yı çok şaşırttı. Küçük bir İngiliz arabası, yürümeyi öğreten araçlar, çocuğun emekleyebileceği tepsi gibi geniş bir yer, salıncaklar, banyo küvetleri vardı. Tümü de İngiltere'den getirtilmiş, yeni, sağlam, iyi cins ve kuşkusuz çok pahalıydı. İçeri girdikleri zaman üstünde bir gömlekten başka bir şey olmayan çocuk masanın başında yüksek bir iskemleye oturmuş, göğsüne döktüğü çorbasını yiyordu. Küçük kıza yemeğini bir Rus hizmetçi kız yediriyor, besbelli kendisi de yemeği paylaşıyordu. Ortalıkta ne dadı ne de süt anne vardı. Bitişik odadaydılar. Zorla anlaşabildikleri bozuk bir Fransızca ile konuştukları duyuluyordu. Annenin sesini duyar duymaz şık, uzun boylu, sevimsiz, ürkütücü yüzlü bir İngiliz kadını sarı buklelerini sallayarak koşup geldi. Anne onu hiç sitem etmediği halde o hemen kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Annenin her sözüne "Yes my lady" diye yanıt veriyordu aceleyle. Kara kaşları ve saçlarıyla, kırmızı bedeniyle bu küçük kız Darya Alexandrovna'nın çok hoşuna gitti. Bununla birlikte ona ciddi bir yüzle bakıyordu. Darya Alexandrovna çocuğun sağlıklı görünüşünü bile kıskandı. Emekleme biçimine bile hayran oldu. Çünkü çocuklarından hiçbiri böyle emeklememişti. Giysisini arkadan toplayıp da halının üstüne koydukları zaman küçük kız sevildiğini bilen, küçük ve neşeli bir hayvan gibi pırıl pırıl, çok güzel kara gözleriyle çevresindeki büyüklerine bakarak ellerinin ve ayaklarının yardımıyla hızla ilerledi. Ama çocuk odasının havası, özellikle İngiliz dadı, Darya Alexandrovna'nın hiç hoşuna gitmedi. Kendi kendine insanlardan anlayan Anna'nın küçük kızı için bu hoppa sevimsiz İngiliz kadını tutmuş olmasını hiçbir saygıdeğer dadının Anna'nınki gibi uygunsuz bir aile çalışmak istemeyeceği şeklinde açıkladı. Darya Alexandrovna ayrıca biraz konuştuktan sonra Anna'yla süt annenin, dadının ve çocuğun bir arada yaşamadıklarını, annenin dadının yanına gelmesinin olağanüstü bir şey olduğunu anladı. Anna kendi başına çocuğun oyuncaklarını bulamıyordu. İşin garibi kaç dişi olduğunu, son olarak iki dişinin daha çıktığını bile bilmiyordu. Anna odadan çıkarken kapının yanındaki oyuncaklara takılmaması için giysisinin uzun eteklerini kaldırırken ''Burada kendimi yararsız hissetmek kimi zaman sıkıyor beni'' dedi. İlkinde böyle olmamıştı. Darya Alexandrovna çekinerek ''Ben tersini düşünmüştüm'' diye başladı. Anna çok uzaktaki bir şeye bakıyormuş gibi gözlerini kısarak ''Yo, hayır, biliyor musun? Sergiyi gördüm.'' dedi. ''Ama bunu daha sonra konuşuruz. İnanmayacaksın, açlıktan ölmek üzere olup da önüne nefis bir sofra konmuş ama yemeğe nereden başlayacağını bilemeyen biri gibiyim. Nefis yemek desen ve seninle yapacağım, başka kimseyle yapamayacağım konuşmadır. Ben de nereden başlayacağımı bilemiyorum ama sana hiç acımayacağım, her şeyi anlatacağım.'' Evet, burada bulacağın toplumun genel niteliklerini sana anlatmam gerek. Prenses Varvara'dan başlayalım. Onu tanıyorsun. Senin ve Stiva'nın onun hakkında neler düşündüğünüzü biliyorum. Stiva, onun amacının Katerina Pavlovna haladan daha üstün olduğunu kanıtlamak olduğunu söylüyor. Bunlar doğru. Ama Prenses Varvara çok iyidir. Ona büyük bir minnet duyuyorum. Petersburg'dayken yakın bir dosta gereksinme duyduğumda bana çok yardım etti. Yanımda kaldı. Gerçekten de çok iyi bir insan. İçinde bulunduğum şu durumda bana destek oldu. Petersburg'dayken durumun ne kadar güç olduğunu anlamadığını görüyorum, diye ekledi. Burada çok rahat ve sakinim. Ama bunu sonra konuşuruz. Sonra bölge başkanı Sviyarski, çok seçkin biri ama Alexei'ye gereksinimi var. Anlıyorsun ya, Alexei Serveti ile köye yerleştiğimiz şu sıralarda önemli bir kişi olabilir. Sonra Tuşkeviç var. Onu Betsy'nin evinde gördün. Ama Alexei'nin dediği gibi onu emekliye ayırmışlar. Şimdi biz de o da... Gönlük istedikleri gibi kabul edildikleri zaman şu çok sevimli olan insanlardan biri. Prenses Varvara'nın da dediği gibi "E puis, il est comme il faut." Sonra Veslovski, onu da tanıyorsun, sevimli bir genç. Dudaklarında bir gülümseme belirdi. Leninlerle arasındaki o sorun nedir? Veslovski bunu Alexei'ye anlatmış ama biz inanamıyoruz buna. Yine aynı gülümsemeyle. Il est très gentil, enef. Bütün bu insanlara değer veriyorum. Çünkü erkeklerin eğlenmeye, Alexei'nin de çevresinde insanlar görmeye gereksinimi var. Ev canlı ve neşeli olmalı. Alexei başka bir şey istemiyor. Sonra Kahya'yı göreceksin. İşinde uzman, çok dürüst bir Alman. Alexei ona çok değer veriyor. Sonra doktor var, genç bir adam. Tümüyle nihilist değil ama bıçakla yemek yiyor. Yine de çok iyi bir doktor. Sonra mimar var. Burası gerçek bir petit cour.
Ayrım sonu.